Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da, gönül frekansınızda, Genç Zamanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfü Arslan abimiz ile beraber inşallah programımıza başlıyoruz. Gündemimizde tabii önemli hadiseler, önemli haberler var. Ama Lütfü abimiz de ayağının tozuyla geldi buraya. Kendisi sosyal medya seferberliği projesi için il il dolaştı tabiri caizse. Kendisinden bu anlamda bilgiler alacağız. Sonra gündemimize değineceğiz. Bizim gündemimizde ne var diye. Çünkü genç gündem biraz daha aslında ana gündemin, o siyasetle tartışmalarla boğulmuş gündemin biraz daha aşağısı diyebiliriz. Daha sosyal, daha kültürel bir gündemimiz var. Sözü ehline bırakalım. Buyurun abi.
Herkesi ben de sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta bir Osmanlıca gündemimiz vardı. Ona daha sonra geleceğiz herhalde, değil mi Salih'im? Osmanlıca ile ilgili konuşacağız ama sen çok hakikaten benim beklemediğim bir gündem koydun önüme ki çok haklısın. Bir dediğiniz gibi ayağımızın tozuyla bir Anadolu seferinden geldik. Bir tür arkadaşlarımızın tabiriyle Ege çıkarması yaptık. Denizli'ye gittik önce. Sonra Simav'da bir gençlik şölenimiz oldu. Akabinde Burdur'da bir konferansımız oldu. Bunlarla ilgili isterseniz ufak ufak birkaç şey söyleyeyim. Denizli'de Uluslararası Genç Derneğimizin sorumlu sosyal medya seferberliği bağlamında proje çalışmalarımızın ikinci ayağını gerçekleştirdik. Orada sevgili İbrahim Aksel hocamız var, Pamukkale Üniversitesi'nde. Onun böyle nezaretinde, çok güzel himayesinde diyelim, çok güzel bir program oldu. Yine sorumlu sosyal medyayı konuştuk. Fareyi ya da mouse'u kalbimizle dolaştıralım dedik. Sosyal medyanın niyetini sorguladık. Sosyal medyanın niyeti derken her tabii teknolojik aletin bir niyeti var. Sonuçta ortaya konan her projede nasıl insanlar bir takım hedeflere ulaşmak istiyorlar, nasıl bir takım kendilerine göre amaçlar ediniyorlarsa ortaya konan, üretilen, keşfedilen ya da bir şekilde yenilik olarak gördüğümüz teknolojik bir takım aletlerin de kendilerine göre niyetleri var. Bundan mecralar da hali değil. Yani sosyal mecralar da, sosyal medya mecraları da bir takım niyetlerle ortaya konuyor. İşte çok klasik bir örnektir, herkesin bildiği bir örnektir. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg isimli bir Harvard öğrencisidir. İşte kız arkadaş bulamadığı için, asosyal olduğu için böyle bir ortaya program çıkartmış. Bu teknolojinin birazcık belirleyiciliğini gösteren bir şey. Bak, sandalyelerde oturuyoruz. Evet. Sandalyeler bizi pantolon giymeye bir müddet sonra mecbur bırakıyor. Yerde otursak, kendimize göre daha farklı bir kültürün takipçisi olsak, ona göre belki formlar da, yani teknolojik ya da kültürel alet edevatımız da ona göre şekillenecek. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ortaya konan teknolojik formların bir niyeti var ve bu niyetler de zamanla hayat tarzımızı şekillendiriyor. Bizi ya o hayatın ya bu hayatın takipçileri haline dönüştürüyor. Sosyal medyada da ortaya konan yenilikler aslında birer niyetten, bir kasıttan yola çıkarak ortaya konuyor. İşte öyle programlar var ki fotoğrafınızı gönderiyorsunuz. Fotoğraf karşı tarafa ulaştıktan diyelim 10 saniye sonra kendisini yok ediyor. Şimdi bu niye böyle bir programı üretmeye ihtiyacı hissediyor insanlar? Bunu insan birazcık böyle tefekkür ettiği zaman anlıyor ki aslında bu karanlık tarafımızdan beslenen bir takım duygularla ortaya çıkmış sahipler. Sonuçta her keşif bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkıyor. İhtiyaçlar keşiflerin anasıdır diyor bir İngiliz atasözü. O ihtiyaçlar eğer ruhuni ihtiyaçlar olursa ortaya çok güzel bir form çıkabilir. Bizim mesela dinlenin.com diye bir aplikasyon uygulamamız vardı. Onu önce web sitesi olarak başladık. Umarız Android ve iPhone uygulamalarını da yaparız diye düşünüyoruz. Şöyle bir niyetimiz vardı orada. İşte cep telefonları hayatımızın her alanında malum kullandığımız aletler. Gittiğimiz her yerde de bir şekilde bizim işte bazı istasyonları vasıtasıyla konumumuz belirlenmiş oluyor. Değil mi ona GSM ne diyorlar?
GPRS.
GPRS diyorlar, evet, GPRS diyorlar. Yani bulunduğumuz yeri bir şekilde cep telefonu söylüyor. Buradasın diyor. İşte ona göre namaz vakitlerini söylüyor. Evet. Biz de dedik ki bulunduğumuz yeri cep telefonunuz biliyorsa hemen gitsin bizim o programımızla irtibat kursun, dinlenin.com'la. Bugün nerede seminer var? Bugün hangi mekanda sohbet var? Bugün nerede Kur'an dersi var? Yani bulunduğun 10 kilometrelik çap içerisindeki İslami çalışmaları, dini çalışmaları ya da bir takım sosyal sorumluluk projelerini, bu artık nasıl, neyi tanımladığınıza göre değişebilir. Onları bize söylesin ve nerede ne var bunu biz bilelim.
Evet.
Bir tür check-in gibi yani. İşte öyle programlarda var ya,
evet.
Gittiğin yerde kendini diyorsun ki ben buradayım. O anda orada olanları da görme imkanına kavuşuyorsun. İşte bu birazcık niyetle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Yani ruhumuzun ihtiyaçlarından kaynaklanan niyetlerle ortaya konan programlarla nefsimizin ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir takım niyetlerle ortaya konan programlar maalesef birbirlerini nakz edecek konumda oluyor. Bunu iyi görmek, iyi anlamak lazım. İşte sosyal medyanın niyetini konuştuk,
evet.
Denizli'de. Sonra ertesi gün Simav'da açılan bir gençlik merkezinin açılışına iştirak ettik. Orada sevgili Abdullah Emre Çetinera kardeşimizin bize güzel bir misafirperverliği oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan proje desteği kazanmış Simav'daki genç kardeşlerimiz. Çok güzel bir program hazırlamışlar. Bizim yine klasik şölen formatımız Yusuflar, Sametler. Samet belki 100 defadır dinlediğimiz esprilerini yaptı. Yine güldük ama.
Güldürdü.
Samet bu sefer güldürdü. Bazen ben kendime gülüyorum yani. Bu 100. defa duyduğum espriye niye gülüyorum diye. Sonra düşünüyorum, diyorum ki demek ki o salonda o atmosferden kaynaklanan, maiyetten kaynaklanan yani.
Evet.
Yani beraber olmaktan, sırf Allah için dostluk, kardeşlik, muhabbet yapmaktan kaynaklanan bir coşku oluyor. Aslında biz o coşkuya abone olmuşuz, onun için gidip geliyoruz. O anlamda da Samet'in de hep böyle aynı şeylerle güldürüyor olmasına da efendim çok artık takılmıyoruz. Yusuf yine şarkıları böyle hatalı hatalı okudu. Onun da mesela ben...
Starımız.
Evet, Yusuf starımız, genç starımız Yusuf Goncagül. Şeyi, Fesübhanallah şarkısı var ya bu Erkun, evet. Erkin Koray'ın. Veya bir de Barış Manço'nun şeyi var. Bir şarkısı var. Hiçbir kere bile doğru onu, sözlerini doğru söylediğini görmedim, duymadım. Yani bu da ilginç bir şey. Ama yine de Yusuf'u da seviyoruz. Yusuf'un da buradan, onlar program da yapıyorlar. Beni kara listeye almasınlar sonra. Söylediklerimizden bizi hesaba çekmesinler. Biz sevdiğimiz için bu latifeleri yapmaya gayret ediyoruz. Sonrasında da ertesi günde Burdur'daydık. Burdur'da orada güzel bir derneğimizin İlim Yayma Cemiyeti'yle oradaki yurduyla yapmış olduğu bir faaliyet çerçevesinde Değişmezsen Değiştiremezsin başlıklı böyle bir konferans yaptık. Oradaki üniversiteli kardeşlerimizle buluştuk. Kulüp kurmak istiyorlarmış. Onlarla ilgili nasıl bir yol haritası izleyebilirler onu müzakere ettik. İşte böyle bir elhamdülillah gencin çerçevesinde, gencin o dert çağrısı, Allah seni neden yarattı, sen hakkındaki ilahi muradı bulmak için ne yapıyorsun? Veya bu gece eksilsen, ertesi sabah dünya sensiz uyansa ne eksilecekti?
Evet.
Bunları böyle karşılıklı birbirimize hatırlattığımız, dönüp bazen çok zaman da kendimize hatırlattığımız böyle geziler oluyor. Seferler aslında gittiğimiz yerlerde bir şeyler uyandırıyor diye değil, seferler bizim kalbimizin kara taraflarına doğrudur. Ruhumuz kendi nefsimizin karasına doğrudur. O yüzden gidip geldikçe biz daha böyle açıldığımızı hissediyoruz. Çok zaman da bir şeyler anlatmak için gittiğimiz yerlerde tabiri caizse aydınlanıp geliyoruz.
Eyvallah.
Oraların böyle bir, ben bunu da şeye yoruyorum tabii. Sırf gidip gelmekten kaynaklanan bir bereket o. Yani beraber olmaktan kaynaklanan, evet. Bir bereket. Onu da inşallah Rabbimiz ömür verdikçe devam ettirmeye
İnşallah.
Gayret etmek lazım. Genç kardeşlerimize de bu anlamda gidip gelmelerini, seferi tavsiye ediyor ve ona o noktada gittiğiniz geldiğiniz müddetçe kazanırsınız diye buradan abi övdü de bulunuyoruz. Evet.
Eyvallah abi, teşekkür ediyoruz biz de. Hem bu hizmetleriniz için, hem de ben de bir gönüllü olarak, genç gönüllü olarak söylüyorum. Arkadaşlarımın da, kardeşlerimin de gıyabında teşekkür ediyoruz. Çünkü güzel geri dönüşlere ben de şahit oluyorum açıkçası. Bu anlamda gerçekten Genç Gönüllüler, Uluslararası Genç Derneği ve Genç Dergisi, tabii Genç Zamanlı programı da inşallah güzel bir boşluğa oturdu diyebiliriz yani. Boşluğa oturdu, artık diyor ki burası dolu. Diyor mu abi bilmiyorum ama inşallah diyordur.
Yani şöyle hep söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki gençlerin duymadığı sözü kimse duyamaz. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk defa tebliğini ile ortaya çıktığı zaman kendi ifadesiyle bana gençler inandı, bana önce gençler inandı, yaşlılar beni tekzip etti buyuruyorlar. Bu demektir ki onun mesajı genç bir mesajdı. Önce genç ruhları yakaladı, gençleri yakaladı yani. Kendisi de zaten Efendimiz 40 yaşındaydı. Şimdi dolayısıyla böyle bir gençlik mesajı zaten dinimizin, sözümüzün doğasında var. Yani içinde var yani o söz. Oradan ben şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Efendimizin mesajını, Kur'an'ın mesajını ilettiğini düşünen insanlar, büyüklerimiz ya da camialar, cemiyetler, artık her türlü odak, kurum aslında dönüp şu soruyu sormalı kendisine. Sesim, sözüm önce gençleri bulmalı. Çünkü Efendimiz de öyle olmuş. Eğer benim sesim, sözüm önce gençleri bulmuyor, gençleri yakalamıyorsa o zaman orada sözümde bir sıkıntı yok. O belli zaten ne söylendiği. Ama benim orada bu sözü nasıl söylemem gerektiği noktasında dönüp kendime sormam gereken sorular var. Bu soruları çok zaman ıskalıyoruz. Bizim sözümüzü gençlerin duyması lazım. Gençlerin duymadığı sözü hiç kimse duymaz. Önce onlar kulak kabartır. Çünkü o gençlikleriyle önce onlar alırlar o sözü. Evet. Yani bu anlamda bizim ifadelerimiz önce gençleri yakalamalıdır. Bizim de kendi kendimize. Yani genç zamanı, burada bir radyo programı yapıyoruz. Gençler tarafından dinlenmiyorsa yani çok evet. Böyle bir iddiamız olmaması. Genç dergisi gençler tarafından beğenilmiyorsa iddiası olmaması gerekir. Uluslararası Genç Derneği gençlere yönelik çalışmalarla onları cezbetmiyorsa kendine çok bir iddiası olmaması gerekir. Çünkü gençleri yakalamak belki de en önemli işlerden bir tanesi.
Evet, evet. Doğru abi, eyvallah. Abi dilerseniz gündeme birazcık girelim yavaş yavaş. Hay hay. Osmanlıca dersi artık zorunlu olarak eğitim müfredatımıza giriyor, liselerde özellikle. Osmanlıca zorunlu ders oluyor diye artık konuşulmaya başlandı. Öncesinde seçmeli dersi bildiğim kadarıyla geçtiğimiz yıllarda, son 2 yıldır herhalde seçmeli ders olarak zaten müfredatımıza girmişti. Ama şimdi zorunlu olarak 19. Milli Eğitim Şurası'nda tamamlandı bu proje şurayla. Yorumunuz nedir, düşünceniz nedir abi bu anlamda?
Şimdi tabii şura kararları genelde öneri şeklinde ortaya konan kararlar. Dolayısıyla bütün liselerin öğretim programlarında Osmanlı Türkçesini. Şimdi orada bir de şey de var. Onu da gelelim de sözümü tamamlayayım önce. Yani bu öğretim programlarında yer alması aslında bir öneri. Oy çokluğuyla kabul edilmiş. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı yasa uygulayıcısı olarak bütün liselerin öğretim programlarına koyup koymamak noktasında o hareket planını o ayarlayacak. Şimdi burada işte Osmanlıca tartışması hemen kopuverdi tabii o bağlamda. Osmanlıca ne, bunu çok insan karıştırıyor. Osmanlıca dendiği zaman böyle sanki ucube bir dil gibi aktarılıyor. Osmanlıca bir Türkçe aslında. Türkçenin yani bir dönem, belki bir döneme ait rengi aslında. Ama ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu biraz belki dil bilimcilerin ya da bu konuyla ilgili tarihçilerin belki merak sahasına, ilgi sahasına daha çok girecektir. Onların belki daha konuşması layık, el yaktır ama bizim vurgulamamız gereken bir nokta var ki o da Osmanlıca'nın gerçekten Türkçenin en zengin formlarından bir tanesi olduğudur. Ve bir devlet-i ebed müddet dili olmasıdır. Bunu böyle görmek lazım.
Evet.
Yani Osmanlıca bir iddianın dilidir aslında. Yani ben geldim, nizam-ı alemi tesis etmek için buradayım. Arabı da, Acemi de, Farisi'yi de, Türk'ü de, efendim Boşnağı da, Azeri'yi de, bilumum bu dünyanın kalbi, merkezi sayılabilecek şu işte tam da Türkiye'nin ortasında olduğu o üç kıtanın ortasındaki o merkezi ki hakikaten cihanın kalbidir. Burada düzeni kurarım ve bu kurduğum düzenin dili de Osmanlıca olur. Nasıl bir dildir o? İçinde hem Arapça vardır, hem Türkçe vardır. Türkçe zaten omurgasıdır. Hem de Farisi, Farsçası vardır. Hem İranlının, hem efendim Türk'ün, hem de Arap'ın, yani İslam'ın asli unsurlarının bir anlamda efendim şeyidir bu, dilidir. Evet. Bu anlamda Osmanlıca bir cihan dilidir. Osmanlıcayı yok sayıp da küçük görenler aslında bizim mefkuremize, ideallerimize, iddialarımıza aslında burun kıvırıyorlar. Biz küçük geldik, küçük kalalım diyorlar aslında. Biz küçük gelmedik, küçük de kalamayız. Biz büyük bir ecdadın torunlarıyız. Onlara dönüp baktığımız zaman büyüklüğümüzü fark edemeyip çok büyük bir bilinmezlik efendim perdesi arkasında onları fark edemiyorsak, bu tam da işte Osmanlıca'nın ya da Osmanlı Türkçesinin sahnemizden çekilmesiyle alakalı bir şeydir. O dil ne zaman ki efendim alfabe değişimiyle yokluğa mahkum edildi, biz o zaman işte küçük olduğumuzu bütün aleme tescil ettik. Küçük kalmak istediğimiz, daha doğrusu. Küçük değildik ama tabiri caizse bizi efendim budadılar ve biz o tarih sahnesindeki ufacık, daracık bir yere mahkum olduk. Belki bunun konjonktürel şartlar altında böyle olması gerektiğini söyleyenler olabilir. Bu tartışmadır. Tarihçilerin tartışmasıdır. Biz ona çok böyle eğilmiyoruz. Ama eğer yıllar sonra, belki 70-80 sene sonra bu tartışma, yani Osmanlıca bağlamındaki bu tartışma tekrar gündeme geldiğinde, biz hala o bize zamanında biçilmiş o küçük elbiseyi, o küçüklük efendim tabiri caizse yaftasını hala bugün de savunmaya kalkıyorsak, biz gerçekten geriye bakan, ileriyi görmeyen, ilerideki o ufku, o güzel ufku ıskalayan bir bakış açısına sahibiz demektir ki bu çok yakışmıyor. Çünkü Türkiye'nin kıymetini ancak Türkiye'nin dışına çıkanlar anlıyorlar. Yani dışarıdan ülkemiz pırıl pırıl parlıyor. Buraya böyle hüsnü nazarla bakan çok insan var. Bakıp tekrar gelse, tekrar tarih sahnesine çıksa, tekrar izam-ı alemi tesis etse ve çarkı kırılmış şu dünyada, bir damla kanın bir damla petrolden daha değersiz olduğu şu dünyada, merhametin tekrar iktidarını kursa diye böyle gözünün içine bakan insanlar var. Ve bunu Türkiye'den bekliyorlar. Türkiye bu anlamda sadece İslam aleminin değil, bütün mazlumların umududur. Ve bunun da bir şekilde tekrar hayata geçmesi bizim köklerimizle sağlıklı bir şekilde yeniden buluşmamıza bağlıdır. Ben Simav'daki Gençlik Merkezi açılışı konuşmasında da vizyonla ilgili bir şeyler söyledim. Çünkü oradaki gençlik kulübünün ismi Genç Vizyon'du. Vizyon bir gelecek resmi. Yani bir tahayyülünüz olacak, bir tasavvurunuz olacak. Geleceğe dair, gelecek şöyle olacak. Ben şurada olacağım, insanlık böyle olacak, Türkiye böyle olacak, dünya böyle olacak diye böyle birkaç cümlede ifade edebileceğiniz bir gelecek resminiz olacak. O gelecek resminin ortaya çıkması, efendim bir hayalinizin olmasıyla, bir rüyanızın olmasıyla, bu da bir iddianızın olmasıyla alakalı bir şeydir. Eğer iddianız yoksa rüyanız olmaz. Rüyanız yoksa da bu hayatta niye yaşadığınıza dair soruyu da çok cevaplayamazsınız. Hazzın ve efendim bir takım nefsani ihtirasların ya da sıradanlığın mahkum olarak yaşar durursunuz. Ama bu dünyaya niye geldiğinize dair o temel sorunun cevabını bu çarkı çıkmış dünyada, işte zulmün, zalimin derebeyi olduğu şu dünyada kendi kendinize misyon olarak bunu düzeltmek olarak ifade etmişseniz, orada işte yapmanız gereken bir dünya tarifidir. Bizim merkezde olduğumuz, bizim derken yanlış anlaşılmasın, merhametin, adaletin ve aşkınlığın, diğergamlığın merkezinde olduğu bir dünyanın hayalini kurmak, tarifini yapmak zorundasınız. Böyle bir vizyon ortaya koyduğunuz zaman da buluşmanız gereken efendim ilk yer, zamanında bu vizyonu koymuş ve bunu başarıyla tesis etmiş bir efendim ecdadın torunları olduğunu hatırlamaktır. O ecdatla yeniden buluşmak gerekiyor. Onun yolu da Osmanlıca'dan geçiyor. Şimdi diyoruz ki dünya bizi bekliyor. Evet. Bakın güzel kardeşlerim, sizi çok güzel bir gelecek bekliyor. Haritadan yer beğenin. Bunları çok güzel söylüyoruz. Ama 100 sene evvel dedesinin yazdığı kitabı okumaktan aciz gençler bunlar. Şimdi bu bir çelişki değil mi? İşte Osmanlıca burada bize bir efendim şeydir. Tabiri caizse bu vizyona ulaşmak noktasında, hani bunu işte geriye gitmek gibi algılayanlar, evet, tam tersi bunun ileriye doğru bir sıçrayış hamlesi olduğunu görmelilerdir. Osmanlıca bir gerilik hamlesi değil, tam tersi bir ileriye doğru büyük millet, büyük devlet, yani şu alemin nizamını tesis etmek üzere ortaya konmuş bir hareketin en önemli adımlarından bir tanesidir. Çünkü onu yapmış bir zamanlar dedemizin bunu nasıl yaptığına dair, nasıl başardığına dair vesikaların, eserlerin, o tarihin mezar taşlarını mı okuyacaklar diyorlar. Ya keşke okuyabilsek o mezar taşlarını biz. Şimdi mezar taşları, yani Osmanlı mezarlarının olduğu kabristanlara gitmişizdir.
Tabii.
Salih'ciğim. Hiç birbiriyle benzer şey gördün mü doğru dürüst? Hep böyle farklı kavuklar, evet, değil evet. mi? Böyle farklı şekiller. Onların her birisinin bir işaret ettiği bir statü vardı. Yani ve her birisinde o kadar güzel ifadelerle ortaya konmuş bir şey var ki, yani dua kiminde, kiminde kim olduğuna dair ifadeler. Ya bunları hiç olmazsa okuyabilecek, dolayısıyla dönüp dedesinin kim olduğunu hatırlayabilecek bize bir efendim şey gerekiyor. Diriliş hamlesi gerekiyordu. Ben Osmanlıcanın bu anlamda Milliyetim Şurası'nda alınan bu önerinin aslında böyle bir geleceğin önümüzdeki müjdecisi olarak görüyorum. Biz Osmanlıca ile buluştuğumuz müddetçe, Osmanlıcayı öğretmeye ve öğrenmeye devam ettiğimiz müddetçe ecdadımızla buluşacağız. Ecdadımızla buluştuğumuz zaman da kim olduğumuzu hatırlayacağız. Evet. Ama bizim kim olduğumuzu hatırlamamızı istemeyenler var. Onların dolduruşlarına da kulak asmamak gerekiyor. Çünkü biz kim olduğumuzu hatırlarsak onlara kim olduklarını da bildirmek gibi bir vazifenin ortaya çıktığını göreceğiz. Onlar bundan korkuyorlar işte.
Eyvallah. Eyvallah abi. Mezar taşları konusunda da benim bir düşüncem vardı abi. Bunu da paylaşayım. Şöyle düşünüyordum ben. Ya bakıyorum mezar taşlarını, okuyamıyorum. Arapça biliyorum aslında ama diyorum ki nasıl bir dil? Sonradan öğrendim. Dediğiniz gibi abi. O kavukların, o sarıkların hepsi farklı farklı anlamlar ifade ediyor. Keza yazı dili de aynı şekilde farklı. Yani tabiri caizse mezar taşında bile bir sanat var. O ruhta, o güzellikle. Ki camilere bakıyoruz, Osmanlıca yazılar ondan sonra çok hoşumuza gidiyor, çok güzel gözüküyor. Çünkü o alfabenin hareketleri, o hattın nizamı bile insanı zaten biraz büyülüyor. O anlamda da bir belki öze dönüş olur. Hat kursları belki artık olmaz. Herkes bilir yani yazmayı.
Yani 80'li yılların kudretli paşası Kenan Evren notlarını Osmanlıca alırdı.
Evet. Yani yazması da kolay.
Evet, çünkü hiçbir dil Osmanlıca kadar, yani bizim eskimez yazımız kadar not almaya ve hızlı yazmaya müsait bir dil değildir. O kadar efendim akıcı bir şeydir. Bir de Osmanlıca hem ifadeleri hem de yazılışı itibariyle, hani nasıl diyelim, öznelliğe en açık dillerden bir tanesi. Yani orada kendi yorumlarınızı, kendinize ait bir şeyi çok rahat ortaya koyabilirsiniz. O yüzden hani işte benim oğlum bina okur, döner döner yeniden okur diye böyle bizde zaman zaman farklı ifadelerle eleştirilen ezbere dayalı sistem ifade ediliyor ya, aslında o ezbere dayalı sistemin de bir mantığı var. Çünkü Osmanlıca'da kelimeleri ezberliyorsunuz. Oradan bir hani harfleri birbirine ulayarak ortaya konulmuş bir zihin dünyası yok. Kelimelerle, isimlerle oluşmuş bir zihin dünyası var. Onu ortaya çıkarttığı insan tipi de hakikaten şey insan, yani böyle şak diye alan, gördüğünü ezberleyebilecek, duyduğunu böyle nakşedebilecek insanlar. Bu insanların hayat tarzında efendim nazar berkadem diye bir şey vardı mesela. Yani bakışı şeye mıhlamak, ayak ucuna mıhlamak. Bakışlarını ayak ucuna mıhlayan insanlar zihinlerini salim tutup o ezber sistemi içerisinde çok rahat ezber yapabilen insanlardı. Şimdikiler çok affedersiniz mesaj manyağı. Yani o kadar farklı çevrelerden, yönlerden, o kadar farklı mesajlara, sözlere, seslere, renklere ve imgelere muhatap oluyorlar ki,
evet,
neyi nasıl ve hangi ölçüde öğrenmeleri gerektiği noktasında bir bilince, sahip bir bilince sahip olamıyorlar. Çok şey biliyorlar, çok şey okuyorlar, çok şey görüyorlar, çok yer geziyorlar ama bir yer bilmenin, bir şey okumanın, bir yerden haberdar olmanın bereketi üzerlerinde hissedilmiyor. Her yerdeler, o yüzden hiçbir yerdeler.
Evet.
Bir yerde olsalardı Her yerde olabilirlerdi.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanlar'ın ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle görüşmek üzere. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı ikinci bölümüyle tekrar sizlerle birlikte. İlk bölümümüzde Osmanlıca eğitimden bahsettik. 19. Eğitim Şurası'nda görüşüldü bu konu. Bir önerge halinde şu anda. Kabul olursa artık hayırlı olur diyoruz inşallah. Tabii Lütfü abimiz de sorumlu sosyal medya projesi seferberliği kapsamında yapmış oldukları gezilerden, yapmış oldukları konferanslardan, söyleşilerden bahsetti. Bir gençlik buluşması da oldu, ondan da bahsettik bölümde. İkinci bölümde de benim Lütfü abi şöyle bir sorum olacak. Abi şimdi geçtiğimiz günlerde bir arkadaş bana şöyle dedi. Dedi sizi tanıyor tabii Lütfü abi, işte Süleyman abi, genç dergi, genç gönüller. Dedi ki ben dedi uzaktan gördüm, izledim. Dergiyi aldım, okudum. Şölenleri izledim internetten. Daha şölene katılmadım. Katılsa aslında böyle demez. Katılsa tamam der. Samet'i izlese, Yusuf'u izlese tamam der. Ben de dedim ki evet ne oldu? Şöyle dedi. Ya dedi çok güzel işler dedi. Ben de dedi bir zamanlar. Türkiye'de şöyledir ya abi. Hani bir cemaate ucundan girmeyen genç artık yok gibi bir şeydir yani. Bir şekilde bulaşıyorlar. Biz de dedi zamanında katıldık böyle sistemlere, cemaatlere falan. Dedim yani bizim cemaatle falan bir alakamız yok diyorum ama. O diyor siz de öylesiniz. Ne yapalım? Dedi ki ben yapamıyorum. Bana ağır geliyor. Yani bir gönüllü olmak aslında bunu kastediyor da. Belki dedi Allah rızası için yapamıyorum. Hani imanımda bir sıkıntı var. Hani fedakarlık, samimiyet. Bunlar dedi güzel şeyler ama belli bir yerden sonra o ortam bana çok sıradan geliyor dedi. Ben de dedim ki bunu o zaman ben radyoda programda inşallah Lütfü abi yönelteyim. Sen de oradan dinlersin. Buyurun abi.
Ben de bu sorunun cevabını arıyorum Salih'cim. Ne yapıyoruz biz? Gönüllülük nedir? Gönüllülüğü aslında böyle çok basit bir şekilde ifade edecek olursak bizim aslında yaptığımız kalp merkezli bir yaşamaktır. Kalp merkezli yaşamak kalbin merkezinde olduğu bir hayattır. Kalbin merkezinde olduğu bir hayat aslında çok kırılgan, çok naif, çok efendim... Yanar döner bir hayattır bir tarafından baktığınız zaman. Çünkü kalp adı üstünde takallüp eden, yani sürekli dönüşen, değişen bir efendim şeydir, organdır. Kalbin hayatın merkezinde olması aslında çok zor bir şey. Yani ama biz de şunu da biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle bir hadis-i şerifleri var. Vücutta bir çiğnemet vardır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Dikkat edin, o kalptir. Şimdi... Büyük Allah dostları, mesela Sami Efendi Hazretleri, kalbi irşatlarının merkezine oturtmuşlar. Yani kalbe yoğunlaşırlarsa, tam da bu hadis-i şeriften mülhem işte. Hadis-i şerifi irşatlarının merkezine oturtmuşlar. Demişler ki, kalbi biz iyi edersek, kalbe yoğunlaşır. Kalbin ikliminde yaşar. Dostları kalbin dostları olarak seçer. Kalbimizi efendim öne alırsak, kurtuluruz. Vücudumuzu kurtarırız, kendimizi kurtarırız. Hatta belki bütün dünyayı kurtarma şansımız olabilir. Kalbin en farik vasfı nedir? Kalbin en farik vasfı sevmesidir.
Evet.
Muhabbettir. Kalbini vermeyen kalp alamaz. Gönlünü vermeyen gönül alamaz. Şimdi bizim bütün çalışmalarımız da hani gönüllülük bağlamında yapmış olduğumuz çalışmalarımız da aslında tam anlamıyla bir muhabbet ikliminde yapılan çalışmalardır. Yani severek, sevginin o tadını hissederek yapılan çalışmalar. Peki sevgi nasıl bir ortamda neşvü nema bulur? Bunun ortaya çıkması için o bir güneş gibi ya da şuradaki projektörler gibi sevgi güneşinin ortaya çıkması için ne yapmak gerekir? Orada işte esas bizim sevgilerimize de ket vuran, bizi böyle tırnakları uzamış, dişleri keskinleşmiş, gözleri keskinleşmiş, böyle efendim bakışları tamamen menfaat olan insanlar haline dönüştüren aslında çıkarlarımızı öne almamız, menfaat eksenli bir hayat yaşamamız. Menfaat eksenli bir hayat yaşadığımız için, herkes de çıkarını öne aldığı için ortalık bir jungle hükmünde. Evet. Yani sanki vahşi hayvanların yaşadığı biz bir ormandayız. Orada peki ne yapmak lazım ki sevgi güneşini ya da muhabbet iklimini tesis edelim? İşte orada... Nefisleri biraz geri plana itecek. Bak yok edebilecek demiyorum. Geri plana itip esas kalbin merkezde olduğu bir hayat tarzını öne çıkartacak tek bir konsept var elimizde. O da gönüllülük. Yani herkesi ya da bu işe girmek isteyenleri kendi öz çıkarından daha farklı, daha aşkın, daha yüce bir ideal çerçevesinde bir araya getirmek. Orada nefisler geri plana itildiği için ortaya çok güzel bir faslı müşterek çıkıyor ki işte kalpler ışımaya başlıyor. Nefis, tabiri caizse kendi menfaatinin, kendi çıkarının peşinde olan nefis ikinci planda kalıyor. Kalpler ışımaya başlayınca kalpler kalp birbirlerine karşı böyle bakan projektörler gibi ortalığı bir muhabbet iklimine dönüştürüyorlar ve seviliyor insanlar orada. Seviyor. Sanki böyle bir hani saunaya girmiş gibi böyle etrafını böyle bir sıcaklığın sardığını hissediyorlar. İşte biz buna gönüllülük diyoruz. Evet. Yani gönüllülük aslında insanın kendi öz çıkarından daha yüce bir çıkar için. Yani başka bir insanın iyiliği için mesela. Ya da bir fakir için. Bir efendim çocuğun elinden tutmak şeklindeki böyle bir takım aşkın ideallerle harekete geçmesi demek. Adımını öyle atması demek.
Evet.
Tam Hasan Harakani Hazretleri'nin buyurduğu gibi yani. Kars'ta metfun bir Allah dostu. Herkes bir sabah diyor kalktığında bir niyetle kalkar. Tüccar daha çok kâr edeyim diye. Öğrenci daha çok öğreneyim diye. Bu fakir Hasan da diyor. Bir diyor Allah kulunun kalbine acaba nasıl bir sevinç salabilirim? Ben de bunun niyetiyle kalkıyorum diyor. Şimdi bir insanın başka bir insanın daha kalbine böyle sevinç salabilmek hakikaten aşkın bir idealdir.
Evet.
Nefsin böyle fırsat bulamayacağı, böyle o kendi menfaatinin kısır sığ dünyasını dayatamayacağı yücelikte bir ufuktur. Bu ufka sahip insanlar hakikaten hani tıpkı sauna gibi dış dünyanın o soğuk, nefislerin soğukluğu, kesafeti içerisinde insanların üşüdüğü ortamların dışında böyle sıcacık iklimler oluşturuyorlar.
Evet.
Biz şölenle, dergiyle ve bu tür faaliyetlerle aslında bir araya gelmeyi amaçlıyoruz.
Evet.
Bir araya gelme amacımız da tam da insan hani her gün birisi bir çıkıyor bir yere gidiyor, bir niyetle gidiyor. O niyeti yani dostlarla muhabbet ikliminde buluşmak şeklinde öne koyunca Allah için birbirini seven insanlar, Allah için muhabbet eden insanların bir araya geldiği topluluklar ilk defa oraya girenler için çok cazibedar oluyor. Yani girildiği zaman ya burada çok farklı bir tat var. Acaba bu nedir diye. Özellikle o jungle'da yaşaya yaşaya bunalan ruhumuzun bir anlamda teneffüs imkanı bulabildiği çok güzel bir ortama dönüşüyor. İşte gönüllülük biraz o nefsimizin sığ efendim tasallutundan kurtulup gönlün ve kalbin sonsuza bakan
eyvallah
efendim penceresini hafifçe aralamak anlamına geliyor. Biz bunu kendi sığ çıkarlarımızın ötesinde aşkın bir takım hedeflerle. Nedir mesela? Suriyeli mültecilere yardımcı olalım. Muhacir onlar. Biz muhaciriz. Biz onlar muhacir.
Biz ensarız.
Biz ensarız. Ensar olalım. Hadi gelin. Bir tarafta nereden geldi bunlar? İşte gitsinler Esad'a karşı savaşsınlar diye böyle ilginç
evet
tepkiler geliştirenler. Bir tarafta da ya onlar bizim için kardeşlerimizdir. Biz de onların durumuna düşebiliriz. Gelin onlara ensar olma zamanıdır diyen aşkın ruhlar. İşte ikisi arasındaki fark aslında gönüllülük farkı.
Evet. Burada abi çevre de çok devreye giriyor. Yani buraya katılan arkadaşların, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, gönüllü olan arkadaşların bana göre en büyük artılarından biri de çevrelerinin artık gönüllü insanlarla beraber olması. Yani çevredeki herkes gönüllü. Senin en yakın arkadaşın da gönüllü. Onun en yakın arkadaşı da gönüllü. Artık aileler de tabii zamanla olaya aşina oluyorlar. Onlar da gönüllü oluyorlar.
Çok güzel bir noktaya temas ettin Salih'cim. Bu zaten ben hem çalışmaları hem dergimizi, genç zamanını bile bu anlamda ara istasyon olarak görüyorum. Çünkü şu dünyada ne kadar efendim bu dünyanın çarkı çıkmış, şöyle olmuş, böyle olmuş da desek derya gönüllü insanlar yaşıyor. Allah dostları eteklerine böyle tutulduğu zaman alıp sonsuzluğa fırlatabilecek derecede himmeti âli, gayreti âli böyle insanlar yaşıyor. İşte bunlarla gençliğimizi, gençleri buluşturabilecek ara istasyonlara ihtiyaç var. Ben sağ elini yukarıya uzatmış bir taraftan oraya nazar ederken diğer taraftan sol eliyle de orada bir kendisinden yaşça ya da statüce ya da ilimce daha aşağıda olan kardeşinin efendim elini tutan, dolayısıyla ikisi arasında derya gönüllülerle efendim kırık gönüllüler arasında köprü olan efendim insanları hep düşündüm, hayal ettim. Gencin de tam böyle bir misyonla ortaya çıkmış bir dergi olduğunu düşündüm. Bu anlamda da ara istasyon ifadesini hep kullanıyorum, söylüyorum. Biz bir ara istasyonuz. Bizim vazifemiz hakikaten aşkınlığın, fedakarlığın bize nasıl olduğunu öğreten büyük Allah dostlarının, güzel insanların yanına, yöresine ya da bakın böyle insanlar bu kadar materyalist bir dünyada bile evet, var olmaya devam ediyorlar. Çünkü bunun böyle olmadığını düşünmek Cenab-ı Hakk'a bühtandır. Hani Rabiatül Adeviye için anlatılan bir şey vardır. Böyle bir yerden geçerken birisinin aç kapılarını ya Rabbi, aç kapılarını ya Rabbi diye dua ettiğini duymuş. Behey gafil demiş. O kapılar ne zaman kapandı ki ya?
Eyvallah.
Hep açıktı zaten. Dolayısıyla ortada müthiş bir efendim şey var. Karartma var. Bu karartmaya karşı ne yapmak lazım? Gönüllülük feneriyle güzel insanları göstermek lazım. İşte Genç Dergisi ya da Genç Gönüllüler ya da Uluslararası Genç Derneği aslında ya da Genç Zamanı
bunun
aslında
için
bunun için var. Biz bunu yapabildiğimiz ölçüde kendi misyonumuzu ifa evet, ettiğimizi düşüneceğiz.
İnşallah abi. Abi geçen gün geçtiğimiz günlerde yine bir hadis
bu arada yaşadım. Çok güzel birisinden duyduğum bir slogandı bu. Çok hoşuma gitti. Dolayısıyla biz kendimize çağırmıyoruz. Herkesi kendine çağırıyoruz.
Of evet. Abi şu an kapatabilirim programı. Gerçekten bu sözün üzerine. Abi geçtiğimiz günlerde bir hadise yaşadım yine. Ben böyle çok hadise yaşıyorum. Aslında hadiseleri çok yaşamıyorum. Normal sıradan olaylar belki ama biraz bakıyorum sadece artık. Bakmaya başladım.
Ha, gözlem yapıyorsun.
Gözlem yapmaya çalışıyorum.
Ve tefekkür ediyorsun.
Tefekkür
zaten bu çok önemli bir şey. Yani medya mensubu olmanın önemli şartı bu.
Belki de o yüzden abi bilmiyorum. Otobüse bindim. Abi binerken şoför beye selamun aleyküm dedim. Selam verdim. O da biraz afalladı, şaşırdı. Aleyküm selam dedi. Sonra biraz git ilerledim. Dedim ki abi dedim herkes selam vermiyor değil mi dedim. Evet dedi ya nereden bildin dedi. O yüzden şaşırmış. Sonra arkaya geçtim abi. Dörtlü koltuk. Köşe koltuğa geçtim. Tam otururken tekrar bir selamun aleyküm dedim karşımdaki arkadaşa. Yanımda da yine Muhammed Murat Tutar var. Bizim gönüllü arkadaşlardan. Genç Dergisi'nde de görev yapıyor. Bilişim'de. Genç Bilişim'de. Muhammed de yanımdaydı. Elinde bir poşet vardı. Poşet İHA'nın poşeti. Oradan kitap almıştık. Arkadaş bana şöyle dedi. İHA'da mı çalışıyorsunuz dedi. Benim selamımın üzerine. Ben de hayır dedim ama gidip geliyoruz. Bazen kitap alıyoruz. Onlar da bize gelip gidiyorlar falan. Abi oradan biraz muhabbet ettik derken aynı fakülteden mezun olmuşuz. Aynı okula gitmişiz. Erzurum'da bulunmuşuz aynı zamanlarda. Haberimiz yok. O bana kartını verdi. Ben ona numaramı verdim. Sonra aşağı indim. Muhammed dedi ki işte bunu anı olarak yazarsın. Dedim ki ben bunu gerçekten samimiyetime söylüyorum. Ben bunu gençte öğrendim. Bu olayı. Selamın özellikle bu kadar etkili olabileceğini bilmezdim abi. Çok samimi söylüyorum.
Bu aslında şu hadis-i şerifin tescili. Size diyor bir şey söyleyeyim mi aranızdaki muhabbetin tesisi için selamı yayınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani birbirinizi sevmedikçe hakikaten iman etmiş olmazsınız.
Evet.
Yemin ediyor Efendimiz birbirinizi sevmedikçe hakikaten iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenizi vesile olacak size bir şey söyleyeyim mi aranızda selamı yayınız. Efşus selamı yani aranızda selamı yayınız. Şimdi senin yaptığın aslında Efendimizin o sünnet-i seniyyesine ki o Kur'an-ı Kerim gibi böyle göklerden uzanmış bir iptir. Ona tutunan kurtulur Allah'ın izniyle. Aslında senin yaptığın yani bir tür Efendimizin o selamı yayınız ifadesine ittiba olmuş. Yani normalde insanlar öyle bir sıradanlık ve
bıkkınlık
içerisinde yaşıyorlar ki yani bir otobüse girip de selam göz göze gelmekten çekiniyorlar.
Evet, evet.
Yani bu kadar böyle bir
umursamazlık
bir şey hali olmuş. Sen ilk defa bunu belki peki ben şu sözü sorayım o zaman sana.
Buyurun abi.
Sen hangi coşkuyla bindin? Ben nereden bir gaz aldın da? Bak o da çok önemlidir evet, çünkü. Bu böyle zincirlemedir biliyor musun? Yani şimdi sen selam verdin. Şoförün içinde bir şeyler açtı. Evet. O muhtemelen birisine etki edecek tekrar. Evet, bu bir zincirleme. Bu evet sürecek yani bir silsile şey, teselsül edecek yani. Muhtemelen gidecek evde hanımına o gün çok böyle muhabbetle bir bakış atacak.
Evet.
Diyelim çocuğuna işte baba şunu nasıl yapmam lazım diye bir sorduğu bir soruya ters diyerek değil de tam tersi, bak evladım niye, çünkü o gün çok güzel bir hüsnü muamele görmüş ya da hiç ummadığı bir şey, bir muamele görmüş, o böyle artarak devam edecek. Sonra döndün sen mesela, arkadaki arkadaşlara selam verdin, o hemen zincirleme başka reaksiyonlar başlattı. Yani dön bakalım sen, hani tefekkürü ileriye doğru yürütme de biraz da geriye doğru yürüt. Acaba senin selam vermene ne vesile oldu?
Evet.
Muhtemelen gençten geliyordun. Evet. İşte gençte de böyle muhabbetli bir iklim var. Oradan işte belki burada hani sözü bağlamak açısından söylüyorum. Nereye takıldığımız, kimlerle, hangi niyetlerle beraber olduğumuz aslında bir tür hem kaderimizi belirliyor hem de içine salındığımız ortamları belirliyor. Evet. Nasıl, ne demek istiyorum? Güzel insanlarla oturur, güzellerle düşer kalkarsak zamanla biz de güzelleşiriz. Bu çok açık ve nettir yani. Kötü insanlarla oturur, kötülüklerle uğraşırsak zamanla biz de yüzüne bakılmayacak bir insan haline gelişiriz, dönüşürüz. Bu böyledir. Şeyde Mesnevi'de anlatılan bir hikaye vardır. Hamama girmiş adam, eskiden sabun yok tabii, kille falan sabunlanıyorlar. Ya bakmış çok güzel kokuyor kil. Ya demiş sen demiş bir kil parçası, bir toprak parçasısın yani.
Evet.
Sen nereden bu güzel kokuyu edindin? O da dile gelmiş, demiş ki ben bir zamanlar bir gül ağacının altındaydım. O seher vaktinde o şebnemler onun böyle yaprakları arasından süzülür ve bana damlardı. Ya ben bir gülle arkadaşlık ettim bir zamanlar.
Evet.
Yani o çok önemli yani. Üzerimize güzellerle, iyilerle muhakkak bir şeyler bulaşıyor.
Evet.
Çirkin insanlarla, is ehli insanlarla beraber olan da muhakkak o tür etkilere maruz kalıyor.
Evet.
O yüzden biraz safı seçmek lazım.
Evet.
Kimle beraber olduğuna, niye beraber olduğuna,
bakmak,
neden beraber olduğuna bakmak lazım. Evet.
Evet, bunun sonucunda da zaten beraberlik oluyor abi. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor.
Evet, Efendimiz. O da. Tabii o da oraya varıyor.
O da oraya varıyor.
Tabii yani.
Evet. Abi emniyet, üniversite, hastane, bu tip yerlerde çok değişik manzaralara şahit oluyoruz gerçekten. Emniyete giden bir adam bakar, belki sarhoş bir adam gelmiş, ortalığı dağıtmaya çalışıyor. Hırsız gelmiş, ben hırsız değilim diyor falan.
Hayatın cepheleri oralar
çünkü. Hayatın cepheleri, bravo abi. Bu sözünüz zaten bizim için çok böyle hep durur bir kenarda. Üniversiteye gidiyorsunuz abi, doğudan gelmiş, Ege'den gelmiş, Marmara'dan gelmiş. İnsan tiplerini tanıyorsunuz gerçekten. Üniversite.
Aciller, hastane.
Aciller, hastaneler zaten bambaşka bir ortam bakabiliyorsan. Ben bir daha bir otobüse ekliyorum.
Otobüse ekliyorum.
Otobüse ekliyorum çünkü hep otobüs kullanan bir insan olarak söylüyorum bunu.
Bazen, toplu taşıma araçları
toplu
diyelim de.
Toplu taşıma araçları diyelim.
Tabii amen, çünkü evet. Metrosu var artık, tabii. Metrobüsü var.
Metro biraz daha medeni geliyor. Biraz daha sanki. Marmaray.
Şimdi mesela Marmaray da çok önemli bir şey. Yani Marmaray'a artık neredeyse o statü farkı da kalmadı. Eskiden evet. Çünkü otobüse binenler belliydi işte. Ya da hattına göre değişirdi insanların evet, evet. Statüsü. Ama şimdi Marmaray'a herkes biniyor. Metro ile ilgili de, metrobüsle ilgili affedersiniz. Metrobüsle ilgili de bir metrobüs kültürü. Bakın oralarda bile bir kültür oluşuyor zamanla.
Evet.
Yani şimdi bir abimiz anlatmıştı. Mehmet Okur abimiz. Bir dönem diyor işte okula diyor metrobüsle gitmek zorunda kaldım. Çok trafik olduğu için arabasını kullanmak çok vakit kaybettiriyor. Ya diyor 3 ay sonra diyor kendimi diyor tanıyamaz oldum diyor. Çünkü diyor yer kapmaya çalışıyorum diyor. Koşuyorum diyor. İnsanlara diyor böyle diyor omuzumla diyor şey yapıyorum diyor. Böyle yani hani topa yükselen bir şey gibi.
Futbolcu gibi.
Futbolcu gibi yani. İşte evet. Omuz atıyorum diyor. Hemen atlıyorum yer kapınca diyor. Kimsenin yüzüne bakmıyorum diyor. Hemen diyor işte kitabımla falan meşgul oluyorum. Şimdi bu hakikaten hani en başta bir şey söylemiştik ya. Teknolojik form
evet.
Aslında bir tür hayat tarzı meydana getiriyor. Şimdi metrobüs de insanı bir metrobüs insanı yapıyor yani. Homo economicus gibi ne diyelim. Homo metrobicus gibi bir insan ortaya çıkıyor.
Evet.
Böyle daha işte dişleri efendim keskinleşmiş, elleri pençe haline dönüşmüş insanlar. O yüzden nezih insanlar olmanın yolu hakikaten toplumla da çok alakalı. Yani şu toplumun içerisinden işte bir İstanbul beyefendisi çıkmaz. Hani şeye sormuşlar, Beylerbeyi'nden kalkan kaptana demişler ki geç geliyorsun birader, yani hep geç geliyorsun. Demiş ki kuzguncuğun demiş haşeratı Beylerbeyi'nin efendim teşrifatı bir yerinde zerzevatı olmazsa tabii olduğu müddetçe ben hep geç kalırım demiş. Diğerleri önemli değil de bizim için önemli olan o beylerbeyinin teşrifatı. Çünkü o beylerbeyinden bilenler siz buyurun efendim, estağfurullah efendim siz önce buyurun, İslam ederim siz önce buyurun tarzında hep birbirlerini takaddüm ederlermiş. Yani birbirlerini takdim ederlermiş o şeye, evet. Vapura binmek için. O da yukarıda ya kardeşim birin de gidelim artık tarzında. Böyle şimdi bu insan tarzı gerçekten bir o maddi kültürle de çok alakalı yani insanın tipi. Yani hayat zor gerçekten.
Evet.
Yani bu zorluklar içerisinde işte metrobüse binmek bile bir belli bir kıvamda olmayı mücadele gerektiriyor. Yani dışarıda koşuyor insanlar. Şimdi burada işte Salihciğim soru nedir biliyor musun? Şimdi bu zamanda yaşıyorsak bu zamanın çocuğuyuz. 2 kere 2 = 4. Bu zamanda yaşıyoruz yani. Ortada yüzlerce külliyat olabilir. Geçmişte güzel yaşamış insanların yaşadıkları güzel örnekler olabilir. Ama onlar bizi bir yere kadar bağlar. Nedir biliyor musun espri? Bu zamanda yaşayıp da oradakilerin neşvesini, tadını ve kalitesini sağlayabilmiş kanlı canlı örneklere ihtiyaç var. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yani salih ve sadıklarla beraber olmak diye Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen emir bu anlamda çok önemli işte. Yani kitaptan öğrenirsin. Kitap seni bir yere getirir. Ama esas öğreneceğin yer şu maddi hayatın içerisinde, bu zorlukların içerisinde, efendim hani dini yaşamanın elde kor tutmak kadar zor olduğu bir ortamda, aynen menakıb kitaplarındaki gibi bir hayatı yaşayabilme efendim iradesini gösteren insanlardır. Burada müsaaden olursa, bilmiyorum ne kadar vaktimiz kaldı, bir ufak bir şey anlatmak isterim.
Tabii buyurun abi.
Bizim Kemal Yetkin'in dedesi. Urfalı'dır Kemal Yetkin. Dedesinin ismi de Kemal Yetkin. Şimdi bu 20. yüzyılda yaşamış bir Allah dostu. Güzel insan. Sadık ve salih bir insan. Yani etrafındakilerin hüsnü şehadetiyle böyle ömrü Allah ve Resulüne muhabbetle, aşkla geçmiş bir insan. Şimdi bu insan baktığınız zaman herkes gibi bir hayat yaşıyor. Mesela Abdullah İbni Mübarek'in hayatından aktarılan bir anekdot vardır. Her haç döneminde hatırlanır. Bir hacca gitmek için yıllarca para biriktiren bir şey varmış. Tüccar. Ertesi gün hacca gidecek. Yıllardır beklediği an gelmiş. Hanımı da hamile. O sırada efendim aşeriyor derler ya. Komşudan bir et yemeği kokusu geliyor. Hanım birden böyle diyor ki ya bey diyor ben çok canım çekti diyor. Bundan diyor gidip istesen diyor komşudan diyor. O da kalkıyor komşunun kapısını çalıyor. Komşu açıyor buyur diyor komşu diyor. Ya diyor hanım diyor aşerdi diyor yani hamile diyor. Varsa diyor bir parça diyor et yemeğinden verseniz diyor. Adamın yüzü çöküyor böyle tabiri caizse. Yüzü düşüyor ya. Komşu diyor. Kusura kalma ama diyor. Bu et bana helaldir. Bize helaldir. Ama size helal değildir diyor.
Evet.
Ne demek diyor? 3 gündür açız diyor. Çocuklar artık dayanamaz hale gelince böyle çıktım dışarıya bir ölmüş hayvan buldum. Kestim bir parçasını getirdim onu pişirdik. Onu yiyoruz şimdi diyor. O anda kafasına şimşekler çakıyor. Bizim bu hacca gidecek olan zatın. Geliyor eve. O hac için biriktirdiği bütün parayı alıyor. Getiriyor. Diyor ki al kardeşim diyor. Bu diyor senin hakkındır diyor. Haccıma bu olsun diyor mukabil diyor. Sonra Abdullah İbni Mübarek rüyasında meleklerin kendi aralarında işte bu sene bu kadar kişi hacca gitti. Hiçbirisinin aslında haccı makbul olmadı ama hacca gidemeyen bir efendim tüccarın şu hareketinden dolayı bütün hac makbul oldu. Hacıların bütün hacları makbul oldu. Onu merak edip sorduğu zaman bu kendisine bu olayı anlatıyor işte o. Nasıl böyle bir şey başından geçtiğini. Şimdi bunu biz menakıb kitaplarında okuyoruz.
Evet.
Bu o dönemde yaşanmış bir şey. Ve duygulanıyoruz. Ya ne kadar güzel bir şey diyoruz. Şimdi bu zamanda yaşanabilecek bir şey midir? İşte Kemal Yetkin amcamızın hayatından bak bir anekdot. Bunun böyle olabileceğini de gösteren, 20. yüzyılda da böyle olayların yaşanabileceğini gösteren çok önemli bir örnektir. Haç o dönem kışa denk gelmiş. Ciddi bir şey var, soğuk var. Urfa'da çok ciddi soğuk olmuş. Yani Urfa normalde sıcak bir yerdir.
Evet.
Ve fakirler çok sıkıntı çekmişler. O sene hacca gidecek Kemal amca, bütün parasıyla, haç parasıyla, son anda bir karar değiştirerek odun almış. Ve Urfa Ulu Camisi'nin önüne odunu yığdırmış. İhtiyacı olan gelsin alsın demiş. Bütün haç parasıyla
eyvallah
odun almış. Kapışan oynamış tabii fakirler. Çünkü çok soğuk. Bakmış ki odun yetmeyecek. Hemen evinin bahçesindeki ağaçları kestirmiş. Tekrar yığdırmış oraya. Tekrar kapışan oynamış. Bunu gören başka zenginler de ya bu çok güzel bir hayır oluyor. Biz de efendim buna
eyvallah
katılalım demişler. Ve o sene tabiri caizse Urfa
üşümemiş.
Eyvallah. Şimdi bu hakikaten bu yüzyılda da bu tür güzel örneklerin yaşanabileceğine dair iyi bir numunedir. Ben bunu niye anlatıyorum? Diyorum ki Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapıları hiçbir zaman kapanmadı. Sura üfürülene kadar da kapanmayacak, kıyamete kadar da. Peki bunun göstergesi ne olacak? Bunun en büyük göstergesi aramızda melekler gibi dolaşan, o Cenab-ı Hakk'ın mesajını haliyle, kaliyle, sözüyle ileten dostlarıdır. Allah adamlarıdır, erlerdir. Bu erlerin yanında, yöresinde bulunmak ya da bu erlerden olma çabası, gayret içerisine girmek hepimizin boynunun borcudur. Bunu yapabilen kurtulacak. Diğer türlü bir vesika perestlikten ya da işte kuru kuruya malumat furuşluktan öteye gidemeyeceğimizi de bilmek gerek.
Evet. Vallahi Lütfü abi sabaha kadar sürse herhalde böyle oturup dinlerdim. Dinleyicilerimiz.
Sen dinlersin de dinleyiciler ne düşünüyorlar acaba onu bilmiyoruz. O yüzden biz vakti riayet edelim sadece.
Vaktimizi doldurduk. Tamam abi.
O senin güzelliğin seni dinlemem. Biz konuşuyoruz boş boş belki de.
Estağfurullah. Dinleyicilerimiz de çok memnun. Çünkü ben meraklıyım böyle şeylere. Soruyorum nasıldık, nasıl oldu, program nasıldı. Diyorlar ki sen idare edin de Lütfü abi kurtardı. Lütfü abi var. Tamam sıkıntı yok diyorlar.
Estağfurullah, estağfurullah. Salih'im siz açıyorsunuz, kapatıyorsunuz.
Eyvallah.
Programın fatihası sizsiniz yani.
Eyvallah.
Fatiha derler biliyorsun ha.
Estağfurullah. Evet kıymetli dinleyenlerimiz Genç Zamanı'nın bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Sağlıklı kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.